Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta sizlerle programımızda Yasin Suresinin 74. 75. ve vakit kalırsa 76. ayet-i kerimelerini inşallah anlamaya, okumaya çalışacağız. Bu ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn. La yestetî'ûne nasrahum ve hum lehum cündüm muhtarûn. Fela yahzunke kavluhum innâ na'lem mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn. Böyleyken sanki kendilerine bir yardım dokunacakmış gibi kalkıp Allah'tan başka ilahlar edindiler. Oysa bu sözde ilahların onlara yardım edecek güçleri yoktur. Aksine asıl kendileri onları korumakla görevli asker durumundadırlar. O halde Resulüm, onların ileri geri konuşmaları sakın seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de biliriz, açığa vurduklarını da. Muhterem dinleyicilerim, daha önceki programlarımızda Yasin Suresinin başından beri anlatılan hususları şöyle bir hatırlayacak olursak, Rabbimiz surenin başından beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun nübüvvetinin delillerini, kendi varlığının, birliğinin delillerini bildirmiş ve Allah'tan başka bu nimetleri insanlara verecek hiçbir varlık olmadığını, kainatın Allah'ın verdiği imkanlarla, nimetlerle donanmış olduğunu, insana gerek kendi iç dünyasında gerekse çevresinde binbir türlü ikramıyla hatırlayan, yad eden, her türlü ihsanını ona bol bol veren bir Rab olduğunu haber veriyor. Yani Yasin suresi tevhid ve me'at eksenli. Yani Allah'ın varlığı ve birliği, kıyamet günü, ahiret hayatıyla ilgili ayetler çerçevesinde geçiyor. Bugünkü işleyeceğimiz ayetler de tam bu hususu hem özetler hem de geliştirir mahiyette. Kur'an-ı Kerim'in literatüründe ilah iki anlama geliyor. Bir tanesi insanların kendilerinin icat ettiği, aslı astarı olmayan, bir isim koyarak, bir şekil yaparak hürmet ettikleri sahte varlıklar, sahte tanrılar. İnsanlar kendi içlerindeki fıtri olan, tabii olan, insan olmanın getirdiği bir ihtiyaç olan inanma meylini Allah'a yöneltemedikleri zaman kendileri bir takım elleriyle putlar yontmuşlar ve bunlara isimler takarak, özellikler atfederek tapmaya meyletmişler. Bu putlar bazen cansız varlıklar, bazen gökteki güneş ve yıldız, ay, bazen hayvanlar, bazen yaşayan insanlar veya onların silüetleri, heykelleri gibi farklı farklı mahiyetler arz etmiş. Fakat İslam, La ilahe diyerek bütün bu tanrıcıkları, insanların uydurduğu, kendilerinin vehmettiği, zannettiği, tasarladığı, düşündüğü, ürettiği, zihinlerinde veya ellerinde meydana getirdiği bütün bu tanrıları reddetmiş, La ilahe, bütün tanrılar yoktur, bütün tanrılar geçersizdir, hükümsüzdür manasında bir düsturla yola çıkmıştır. Kelime-i tevhid de denilen bu ifadenin ikinci kısmı illallah, sadece Allah vardır demek. Türkçe'ye çevirirken bu ifadeyi büyük bir anlam kaybı oluyor. Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde çevriliyor genelde. Fakat bu yanlış bir kullanım, yanlış bir tercüme. hiçbir ilah yoktur, sadece Allah vardır. Çünkü ilah dediğimiz sahte tanrılar hiçbir yönleriyle Allah'a benzemezler. Bu manada Allah da bir ilah, bir tanrı, sonradan insanların icat ettiği bir tanrıcık değildir. Çünkü Allah yaratıcıdır, yaratılmış değildir. Tanrılar ise sonradan var edilmiş ve hiçbir şey yaratamazlar. Allah varlığı zatından olan, başka varlıklara muhtaç olmayan, kendi zatıyla ayakta duran, hiçbir şeye muhtaç olmadan ve her şeyden farklı olarak varlığını devam ettiren yegane varlıktır. Onun dışında hiçbir varlık olmasa da o var idi. Onun dışındaki her şey yok olsa da yine o varlığını devam ettirecek. Bu vasıflarıyla Allah'ın bir eşi, benzeri, ortağı, onun gibisi bile yoktur. Kur'an-ı Kerim, "Leyse kemisihi şey'ün." Hiçbir şey onun benzeri gibi bile değildir buyurarak Allah'ın ne kadar müteal, insan akıl, idrak ve duygularını aşan bir varlık olduğunu haber veriyor. Gerçekten insanlar bir şeyi tanrı edinmeden önce ona isim takıp önünde ibadet, kulluk, kurban vesaire gibi farklı farklı hürmetler, tazimler göstermeden önce o varlık hiçbir şeydi. İnsanlar bu ihtiramlarını terk ettiği, bıraktığı zaman o yine hiçbir şey olacak. Yani o sahte tanrıyı yücelten, ona saygı duyulacak bir nesne gibi hürmet eden insanlardır, insanların fikirleridir. Aslında taş yine taştır. Ağaç yine ağaçtır. Güneş yine güneştir. Fakat insanlar onu bir anda tanrı edinince, ona ayrı bir değer verince sanki bir artı özelliği varmış gibi düşünürler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de pek çok kez belirttiği gibi o tanrılar başlarına bir sinek konmuş olsa onu kovmaktan bile acizdirler. O tanrılar insanlara bir fayda veya zarar verecek durumda değillerdir. Hatta tanrının kendisine kulluk eden kimseleri koruması gerekirken bu ayetlerde de ifade edildiği gibi insanlar o tanrılarının hizmetinde, o tanrılarının yardımında bulunmaktadırlar. Bu da o tanrıların aslında ne kadar aciz olduğunu gösteren en büyük delillerden bir tanesidir. Hatırlayacağınız üzere Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken onun puthanede bütün putları devirdiğini, büyük bir puta dokunmadığını, baltayı da onun boynuna astığını söylemiştik. Orada Nemrut ve etrafındaki insanlar, "Haydi tanrılarınıza yardım etmek için İbrahim'i ateşe atın demişlerdi. Bunlar nasıl tanrılardır ki insanların yardımına ihtiyaç duyarlar? Kendi cezalarını kendileri kesemezler. İşte tekrar vurgulamak gerekirse Kur'an-ı Kerim bütün bu vehmedilen, zannedilen, uydurulan tanrıların hepsinin geçersiz olduğunu, la ilahe, hiçbir tanrı yoktur, hiçbir ilah yoktur, illallah, sadece Allah vardır diyerek formüle etmiştir. Bu yüzden cahiliye Arapları la ilahe illallah dediğinde bu sözün ne manaya geldiğini çok iyi biliyorlardı. Ve bu ifadeye inandıkları zaman nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğini, hayatlarında ne gibi bir değişiklik yapmak gerektiğini çok iyi anlıyorlardı. Bu yüzden La ilahe illallah diyen bu sözün manasını bütün samimiyetiyle, bütün kalbiyle kabul ederek iman ediyor. La ilahe illallah demeyen, bunu inkar eden de yine bütün şiddetiyle, bütün isyanı ve inkarıyla bilinçli, şuurlu olarak bunu inkar ediyordu. Bu manada Allahu Teala'ya Tanrı kelimesinin kullanılması yakışıksızdır ve büyük bir mana boşluğuna yol açar. Eğer biz bu ifadeyi La ilahe illallah, Tanrı'dan başka Tanrı yoktur şeklinde çevirirsek abesliği daha çok ortaya çıkar. Bu yüzden normal konuşmada da Allah Tanrı kelimesiyle karşılanamaz. Allah kelimesinin ilah kelimesiyle birebir karşılanması da yine söz konusu olamaz. Allah zatına özel hususi bir isimdir. O isim sadece Allah için kullanılır. Allah kelimesi ifade ettiği bütün manalarıyla, bütün kemal sıfatlarıyla bir bütün, bütün eksikliklerden, noksanlıklardan uzak olmasıyla da bir bütündür. Bunu başka bir kelimeyle birebir karşılamak da söz konusu değildir. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir takım esma-i hüsnası, kendine özel güzel isimleri olduğu bildirilse de yine bunlarla Allah'a dua etmenin caiz olduğu, gerekli olduğu tavsiye edildiği bildirilse de hiçbir Allah-u Teala'nın ismi, sıfatı Allah kelimesi kadar cami, kuşatıcı değildir. Diğer isim ve sıfatlar Allah-u Teala'nın bir veya birkaç vasfını bir arada bulundurur. Allah ismi ise bütün bu isimlerin, sıfatların hepsini içinde bulundurur. Biz tekrar ayet-i kerimeye dönersek, o inançsız insanlar, Allah'a inkar eden, isyan eden insanlar, sanki o tanrıları kendilerine bir fayda verecekmiş gibi Allah'tan başka ilahlar edindiler. Oysa bu sözde tanrıların, bu sahte tanrıların onlara yardım edecek güçleri yoktur. Aksine asıl kendileri onları korumakla görevli asker durumundadırlar. Gerçekten müşrikler, putperestler, sahte tanrılara inanan insanlar kendilerini bu inançlarının bekçisi konumunda, askeri konumunda görürler ve bunun için hayatları pahasına mücadele ederler. Çünkü bilirler ki sahte ilahları yıkıldığı zaman onların hükümsüz, geçersiz, değersiz olduğu ortaya çıktığı zaman onun üzerine kurdukları bütün düşünce dünyaları, ekonomik çarkları sekteye uğrayacaktır. Onlar aslında kendi zanlarının, kendi kuruntularının, kendi sahte cennetlerinin ve insanları sömürme üzerine kurulmuş zulüm düzenlerinin devamı için o tanrıların askeri kesirlerler. Mekke müşriklerinin mücadelesi sadece ve sadece taşların put olmaktan çıkarılması değildi. Onlar sadece bunun kavgasını vermediler. İslam'ı, Allah'ı, Peygamber Efendimiz'i, ahireti sadece o putlara tapmaktan vazgeçirdiği için kabul etmemezlik yapmadılar. Onların o putlar üzerinden kurdukları bir düzen vardı. Bir zulüm düzeni vardı. Bir baskı düzeni vardı. Bir ekonomik gelir dağılımındaki dengesizlik, yani sömürü düzeni vardı. Onlar işte bu çarkın bozulmasına aslında karşı çıktılar. Ve o çarkı korumak için, kendi menfaatlerine işleyen bu düzeni korumak için gerekirse canlarını feda etmeyi seve seve göze aldılar. Son kısımda, son ayette bugün işleyeceğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz bir tesellide bulunuyor. Onların ileri geri konuşmaları sakın seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de biliriz, açığa vurduklarını da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de nübüvvetle şereflenene kadar, 40 yaşına kadar saygı duyulan, hürmet edilen Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed ismiyle öne çıkan bir insandı. O güne kadar incitecek bir söz bir tarafa hep iltifat görmüştü insanlardan. Fakat ne zaman ki insanların karşısına Allah birdir, ahiret günü gelecektir, ben de Allah'ın gönderdiği peygamberim deyince, insanların çoğunun onun hakkındaki düşünceleri, sözleri, fısıltıları değişti. Bazen gizli gizli kendi aralarında, bazen de açıkça Peygamber Efendimizin yüzüne hakaret etmeye başladılar. Onun cinlere musallat olmuş bir mecnun, bir deli olduğunu, onun şair olduğunu, gelecekten haber veren bir kahin olduğunu, değişik değişik isimlerle insanların arasını bozan bir sihirbaz olduğunu söyleyerek kötülemeye başladılar. Bu durum Peygamber Efendimizin ağırına gitti. Zaman zaman kendisinin 40 yıl boyunca kendilerine hiç yalan söyleyip söylemediğini tasdik ettirerek, ben şimdi Allah adına mı yalan söyleyeceğim, size hiç yalan söylememiş, şaka bile olsa yalan söylememiş olan birisi olarak şimdi Allah adına mı yalan söyleyeceğim diyerek söylediklerinin hak olduğunu, hakikat olduğunu onlara itiraf ettirmeye çalıştı. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu iyi niyetiyle, bu gayretiyle ters orantılı bir şekilde o hayra, insanlara ne kadar çok koşturduysa, onları ateşin etrafındaki pervaneler olmaktan kurtarmak için ne kadar gayret ettiyse, o kafirler, müşrikler de adeta ateşe atılmak için o kadar gayret ettiler. Bu Peygamber Efendimiz'i gerçekten o derin şefkatiyle, merhametiyle çok yıpratıyordu, çok üzüyordu. İnsanların kendisine söylediği o yakışıksız sözler bir tarafa, onların ısrarla bile bile küfrü, şirki, isyanı bu şekilde sevmeleri, seçmeleri Peygamber Efendimiz'i üzüyordu. Çünkü o bir adım sonrasını, cehennemi, bunların nasıl helak olacağını bizzat görmüştü. O ateşe insanların düşmesini engellemeye çalışıyordu. Küfür ve isyan sadece ve sadece insanı cehennemde yakmaz. Küfür ve isyan aslında bu dünyada da başlı başına bir yanlış yok oluştur. İnsanın fıtratına ters, inançlarına, duygularına, yaşayışına ters bir hayat tarzıdır. İnsan küfür üzere, şirk üzere, isyan üzere yaşarken aslında her gün, her an yanıp tutuşmaktadır. İşte iman o kapkaranlık, kasvetli küfür bataklığından insanı huzur ve nur iklimine ulaştırır. Dâreyn saadeti, iki dünya mutluluğunu hedefler. İşte Peygamber Efendimiz kendisine söylenen bu sözlerden daha ziyade insanların bu felaketi, helaki, azabı bile bile seçmelerine, onların gönüllü olarak bir zulmün içinde fedai kesilmelerine üzülüyordu. Rabbimiz de gerek bu ayetlerinde gerekse diğer birçok ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'i teselli etmekte ve onun vazifesinin sadece uyarmak, ikaz etmek olduğunu, insanların kendi iradeleriyle, kendi hayatları için istedikleri hayat tarzını seçebileceklerini ifade buyuruyordu. Muhterem dinleyicilerim, sohbet uzar, konular çok derin. Biz ayetlerle ilgili mütalaamızı burada noktalayalım. Şimdi Peygamber Efendimizin lisanından bir hadis dinleyelim. An Ebi Hureyre radıyallahu anh anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men gada ilel mescidi ev raha e'addallahu lehu fil cenneti nüzlen. Kullemâ gada ev raha. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah akşam camiye giden kimseye her gidişi için Allah cennette bir ikram hazırlatır. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de yer alıyor. Muttefakun aleyh, yani üzerinde ittifak edilen hadis-i şeriflerden bir tanesi. Bu hadis-i şerifi anlamak için, biraz üzerinde yoğunlaşmak için birkaç kavramı açıklamakta fayda var. Burada geçen gade ve gudü kelimeleri Arap örfünde günün ışımasından, tan yerinin ağarmasından öğle vaktine kadar, zeval vaktine kadar yapılan yürüyüştür. Yani öğleye kadar güneşin ışımasından sonra yapılan yürüyüşe gudüv denir. Zevalden, yani öğle vaktinden gün batımına kadar yapılan yürüyüşe de rah revah denir. Bu manada Peygamber Efendimiz gerek öğleye kadar gerekse öğleden sonra yapılan her türlü yürüyüşün mescide doğru bir nimetle, cennet nimetiyle mükafatlandırılacağını haber vermiştir. Tercümesinde sabah akşam ifadesi seçilmiş, kullanılmıştı bu hadisin. Yani bir insan günün bütün vakitlerinde mescide gidip gelirken Allah'ın kendisine hazırladığı cennet sofrasına gidip gelmiş demektir. Yine hadiste geçen nüzul kelimesi de yolculuk, konaklama manasına gelir. Burada da bir insan bir yere misafir olduğunda ona orada ne ikram edilmişse, yeme, içme, barınmak, dinlenme imkanları, bütün hepsi bu kelimeyle, nüzul kelimesiyle ifade edilir. Yani Allah kul mescide gittiğinde her mescide gidişi için kendisine cennette ziyafet hazırlamakta, onun her türlü ihtiyacını karşılayacak imkanlarla cenneti donatmaktadır. Daha önceki sohbetlerimizde geçmişti. Behlül Dana ile Harun Reşit arasındaki bir hasbihalde Behlül Dana uzun bir süre ortadan kaybolmuş. Çıktığında Harun Reşit halife onun nerede olduğunu sormuştu. Behlül bir nükteye işaret etmek üzere cehenneme gittim geldim demişti. Harun Reşit biraz da şaşkınlıkla onun bu tür tuhaf hareketlerini hoş görerek hayret dedi, cehenneme gitmişsin ve yanmadan dönmüşsün. Behlül ise cevabı, hazır cevabı yerine koydu, taşı gediğine koydu ve cehennem boş bir arazi, herkes buradan ateşini kendisi götürüyor dedi. Aslında bir manada cennet de öyle. Cennet de bomboş bir arazi. İnsan oradaki yiyeceğini, oradaki evini, barkını burada inşa ediyor. Bizim burada hazırlayıp gönderdiğimiz şeyler, ameller, niyetler, hazırlıklar, azıklar orada karşımıza çıkıyor. Burada iyilik veya kötülük, heybemize, kesemize ne koyarsak, yarın ahirette onlar karşımıza çıkacak. İşte hadis-i şerifte buna da işaret var. İnsan mescide gittiği zaman cennette kendine yiyecek hazırlamış oluyor, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Son bir husus da mescidin işlevi hakkında. Bugün maalesef bilhassa Türkiye'de mescitler biraz öksüz kaldı, yetim kaldı. Mescit aslında hayatın merkezinde olması lazım. Mescit ilim öğrenilen, zikir yapılan, namaz kılınan, dinin bütün yönleriyle, bütün renkleriyle canlı olarak merkezinde olan, hayat fışkıran bir merkez olmalı. Fakat maalesef bugün mescit sadece ve sadece günde 5 vakit namaz kılınıp neredeyse sonra kapısına kilit vurulan bir bina haline dönüşmüş durumda. Bu İslam'ın tavsiye ettiği, uyguladığı bir mescit modeli değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kendi mescidinde, bugün bize belki tuhaf gelecek şekilde, elçileri kabul etmiş, orada folklor gösterileri yapılmasına müsaade etmiş, hatta kendisi bunları izlemiş, hanımı Hazreti Ayşe ile beraber izletmiş. Orada zikir meclisleri, sohbet ve ilim meclisleri kurmuş, orayı hayatın merkezine almış. Orada savaşla ilgili istişarelerin yapıldığı, adeta meclis gibi en önemli hayati kararların alındığı bir merkez durumuna getirmiştir. Bu manada günümüzde mescitler bu fonksiyonlarının pek çoğunu kaybetmiştir. İşte eskiden bir İslam şehri kurulacağı zaman önce o şehrin merkezine cami inşa edilir. Bütün yollar mescide çıkacak şekilde tanzim edilir. Sonra diğer ihtiyaçlar, çarşısı, pazarı, evleri vesaire kurulurdu. Mescit hayatın merkezindeydi, insanların gündemindeydi. Maalesef bugün biz bu fonksiyonu yitirmiş mescitler sayesinde, gariban mescitler sayesinde dinimizin birçok güzelliğini de kaybetmiş olduk. Eğer biz tekrar hayatımıza mescidi merkez haline getiren bir toplum olursak, şüphesiz İslam'ın diğer bütün kurumları da aynı canlılığına kavuşacaktır. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında da yine bir kıssa anlatalım. Ehl-i Beyt'ten Ali bin Zeynel Abidin, Kuddüs'e sirruhun başından geçen bir hatırayı sizinle paylaşarak sohbetimizi bitirelim. Ali bin Zeynel Abidin bir gün mescide gidiyordu. Hiç tanımadığı birisi geldi, kendisine hakaretler etmeye başladı. O sırada yanında bulunan hizmetçileri, arkadaşları adamı paylamak istediler. haddini bildirmek istediler. O, sakin olun dedi. Adamı biraz kendi haline bırakın. Adamın yanına yaklaştı. Efendi dedi. Bizim gizli kalan tarafımız senin bildiğinden daha fazla. Bunu geç de bir ihtiyacın varsa onu söyle, yardımcı olalım dedi. Adam mahcup oldu. Ali bin Zeynel Abidin üzerindeki siyah cübbesini çıkarıp adama giydirdi. Ayrıca 1000 dirhemden fazla para yardımı yapılmasını da emretti. Az önce köpüren o adam şimdi senin peygamber neslinden olduğuna şehadet ederim demeye başlamıştı. Muhterem dinleyicilerim, bu ve benzeri pek çok kıssa var. İnsan bazen hiç layık olmadığı halde bir takım kötü muamelelere, kötü sözlere, hakaretlere maruz kalabiliyor. Bu bir imtihandır, bir fitnedir. İnsan değişik şeylerle imtihan olunur. Mühim olan insanın karşısına çıkan bu fitnelere, bu imtihanlara karşı gösterdiği tavırdır. Şayet insan nefis ve şeytan tarafından adeta gaza getirilmiş, kötülüğe kurulmuş bu tür insanlarla karşılaştığında onların anladığı dilden cevap verirse, kötülüğe kötülükle mukabelede bulunursa, şeytanın da beklediği fırsat budur. İki tarafında nefsi kabarır ve bir müddet sonra o öfke damarı geri dönülmez noktalara ulaştırır insanı. Mühim olan insanın kıratını, çapını, seviyesini, seciyesini ortaya koyan böyle durumlarda nasıl tepki verdiğidir. İnsanlar iyiliğe iyilikle mukabele ederler. Fakat kötülüklere karşı iyilik yapmak, yapabilmek bu ancak faziletli insanların, ahlaki seviyesi yüksek insanların işidir. Bu misalde görüldüğü gibi o insanın hangi sebeple olduğunu bilmeksizin kendisine bağırmasına, çağırmasına, kötü davranmasına Ali bin Zeynel Abidin anlayışla mukabelede bulunuyor ve orada söylediği bir ifade var. Çok insanı derinden etkileyen. Bizim diyor gizli taraflarımız senin anlattığından daha fazla. Yani biz de insanız. Bizim de kusurlarımız var. İnsanların arasına çıkartmadığımız, sadece Allah'ın bildiği bizim de zaaflarımız, günahlarımız, hatalarımız var. Senin bu söylediğin sözler, bu hakaretler o taraflarımıza hitap etse de bizim günahlarımız, hatalarımız ondan da fazla. O yüzden sen bunları boş ver. Gel bize ihtiyacını söyle diyor. İnsanın bu tevazu içinde olması da çok önemli. Yani benim ne kusurum var canım deyip kestirip atmak bir tarafa, kendi aczini, kendi eksiklerini itiraf etmesi ve üzerine yönelilen oklara, hücumlara bu tevazuyla, bu alçak gönüllülükle mukabele etmesi, işte bu da ayrı bir fazilet. Rabbimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin âlinden, ashabından, ehli beytinden razı olsun. Bizleri de onların razı olduğu insanlar arasına dahil eylesin. Rabbimiz onların sevgisini bizlerden uzak etmesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size iki emanet bırakıyorum buyurmuştu. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, ikincisi Ehl-i Beytim. Bir rivayete göre de Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Her iki şekilde de rivayet var. Bu manada Ehl-i Beyt'e sahip çıkmak, onları hayırla yad etmek, sevmek, yine Peygamber Efendimiz'e olan vefa borcumuzun bir parçası. Rabbimiz onların sevgisiyle de gönlümüzü perverde kılsın. Bizi Allah'ın, Resulünün ve bütün müminlerin o hayırlı yolunda sırat-ı müstakimi üzerine yaşamayı, yaşatmayı hepimize nasip etsin. Bu dualarla bu haftaki programımızı bitirelim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.